İsmet Özçelik'le Ankara Parkı başlıyor.
Ben Sputnik vasıtasıyla Sputnik izleyicilerine sesleniyorum. Sputnik'i izleyen bu coğrafyadaki bütün dinleyenlere sesleniyorum.
Bu kurultayda katakulli oldu mu? Bu işi sizce kim örgütledi? Nedir durum, son durum bu tahıl konusunda? Gerçekten dünyayı kandırdı mı Batı?
Ülkemizi büyütmek, güçlendirmek istiyoruz. Bundan Batı rahatsız oluyor, evet. Amerika rahatsız oluyor, evet.
Muhtemelen önümüzdeki günlerde bazı görüntüler falan da çıkabilir.
İsmet Özçelik'le Ankara Parkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Parkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi hem Sputnik Radyo'dan hem de Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından takip edebilirsiniz. Evet, bugün esnafların sorununu, ekonomide alınan kararların esnaflara etkisini konuşacağız. Konuğumuz Türkiye Esnaf Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken. Bendevi Bey, merhabalar.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Nasıl gidiyor işleriniz? Ramazan'da...
Vallahi bildiğiniz gibi tabii artık bir seçim saatine girildi ama seçimden önce biliyorsunuz bu enflasyonla ilgili esnafların tabii önemli problemi var. Tabii evet. Yurttaşlarım var.
Seçim kampanyası esnafa yaradı mı Bendevi Bey? Yani
tabii
biliyorsunuz sanki her taraf afişlerle doldu.
Evet. Ama İsmet Bey, takdir edersin ki eskisi gibi değil. Eskiden biliyorsunuz uçaklar vesaireler yukarıdan kağıt atarlardı, böyle bir seçim heyecanı. Evet. Yerel seçimlerde bunlar hiç görmezdik. Evet. Çünkü netice itibariyle belediyelerle ilgilendiren, yani genel seçim havasında olmaması bir beklenti. Ama bu sefer biraz daha sahaya inildi. Dolayısıyla böyle genel seçim havası verilmeye çalıştı ama netice itibariyle yerellerden sorumlu belediye başkanlarının seçilmesi tabii bağlı. Yani şu Ankara farklı, diyelim ki Kars farklı, Erzurum farklı, Malatya farklı. Dolayısıyla tabii kümülatif böyle bir harcama var. Eskiden biliyorsun önemli şenlikler olurdu. Efendim simit tezgahları kurulurdu. Çaylar dağıtılırdı. İşte afişler vesaireler, şapkalar. Şimdi öyle yok. Veya işte giydirilmiş arabaların sayısı önemli olurdu. Şimdi evet. Sadece böyle toplantı alanları, hatta tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın gittiği büyük alanlarda ancak bunu hissedebiliyorsun. Ama normalinde bizim yaşıtlarımız daha iyi bilir. Evet. O eski işte köfte tezgahları sabaha kadar şenlikler maalesef evet. Bu yok. Biz orada rozet satardık, bayrak satardık. Efendim işte dediğim gibi gıda maddeleri satılırdı. Panayır gibi olurdu. Evet. Bu sıra biraz daha böyle protokol vari. Salonlarda olduğu için artık o tezgahları göremiyorsun.
Yani, Peki, evet. Vatandaşın sanki ilgisi biraz zayıf gibi geldi. Ben de meydanlara bakıyorum. Hem mitingler eski kalabalıkları göremiyoruz. Bütün partiler için geçerli. Hem de böyle vatandaş sanki biraz soğuk bakıyor. Seçimden mi bıktık? Ne oldu?
Bir üst üste geldi tabii. Evet. Bir ikincisi de yerel seçimlerde zaten beklenen bu. Daha fazla bir şey olmaz. İnsanlar, o kenti hizmet eden insanları veya etmek isteyenlerin farklılıklarını o alanlarda kendi siyasi görüşlerine göre değerlendiriyorlar. Yerel bazda. Yani genel bazda değil. Onun için böyle kalabalıkları ancak işte büyük kentlerin çevresindeki ilçeler vesairelerin desteklenmesiyle oluyor. Ama vatandaşta da biraz hem seçimden bıkkınlık hem de ekonomik olarak, yani böyle parayı vereceksin, gideceksin orada saatlerce ayakta kalacaksın. Yakınındaki bir çay içmek için bir kafeye gitsen cebindekini de verip çıkacaksın. O eski havaların sağlanması mümkün değil. Orada vatandaşa böyle eski bildiğiniz genel kurullarda böyle tost, sandviç falan yapılıp dağıtılırdı ya. Evet, öyle evet. Bir şey olsa belki seçimdeki o alandaki kalabalık olur. Bir de vatandaş diyor ki ya seçilecek, tamam. Zaten biliyoruz ne olacağını. Onun için insanlar pek bu konularda oralara gelmeyi istemiyor. Hepsini hesap ediyor. En yakın mesafeden toplantının olduğu bölgeye gidebilmek bir 100 lira falan götürüyor.
Evet, evet. Artık şurada bir şey kalmadı. 2 gün kaldı. İşte bugün evet. De saymazsak işte cuma, cumartesi, pazar gün seçim var. Pazar evet. Akşamı artık dananın kuyruğu kopacak. Kel gözükecek yani. Kim kazanacak, kim kazanmayacak göreceğiz. Şimdi ben Devi Bey, şeye dönecek olursak asıl konumuza. Şimdi bir seçim geçirdik. Seçimde biraz da fazla vaatler vardı. Herkes bir şey vereceğini söyledi. Ki bu vaatler bazen Türkiye'ye pahalıya da patlayabiliyor. Seçimden sonra ciddi bir enflasyon yaşıyoruz. Ekonomide ciddi sıkıntılarla da karşı karşıya kaldık. Şimdi bunu toparlamaya çalışıyoruz. Ve toparlarken de bir takım politikalar izleniyor. Yani şu anda esnafın asıl sorunu nedir? Ekonomide alınan kararlar esnafa nasıl bir etki yaptı? Yani bir o konuda bir genel toparlama yaparsanız daha sonra sorularım evet. Olacak.
Şimdi tabii bildiğiniz üzere genel seçimde tabii vaatler çok önemliydi. Evet. Emekliler hususunda, 7200 gün hususunda, kredilerle ilgili, enflasyonun biraz daha aşağılara çekilebileceği umudu vesaire. Birdenbire tabii hem yeni kurulan hükümetteki bakanlar tabii eldeki tabloya baktığı zaman tasarruf tebliğlerine göre bir yol mantığı geldi. Bu arada biliyorsunuz Merkez Bankası Başkanı, Merkez geldi, Maliye Bakanı geldi, daha önceki tecrübeli olan bu işleri yapan. Ama tabii bunu bakanlar veya işte Merkez Bankası'nın değişikliği hissedilmez gibi oldu da aslında olay da şu vardı. İnsanlar böyle bir refahati görmeyi, rahatlamayı umut ederken bu sefer tasarruf tebdillerin alacağız reçetesi uygulanmaya başladı. Neydi o? İnsanlar en azından parası olmasa kredi kartıyla, taksitlendirme evet. suretiyle veya işte piyasalarda enflasyonlu uygun faizlerin uygulanmasıyla. Çünkü esnafın almış olduğu kredi faizleri bildiğiniz üzere %7,5'tu.
Evet, evet.
%25'lere hemen fırladı. Şimdi %25 deyince normal ticaret erbabının alacağı veya esnafın öbür bankalardan, yani söylediğim gibi özel bankalardan kredi almak için 60 bantında.
Evet.
Zaten
evet.
vatandaşın parasına %55'e kadar faiz veriyorsunuz. %55 faizle iş yapmak, sanayi için yatırım yapmak, işi çalıştırmak. Bu arada tabii asgari ücretteki düzelme de tabii hala vatandaşı tatmin etmeyen bir hale geldi. Şimdi bir bakın, 2 yıl evvel 5000 liraydı. Şimdi 17000 lira. Ama kimse mutlu değil.
Evet.
5000 lirayla alım gücünün daha insanları rahatsız etmediği bir şeydi. Yani ne kadar verirsen değil. Burada ne oldu? 3000 liralık ev 15000 lira oldu.
Evet.
İş yeri kiraları aynı şekilde oldu. Vatandaşın harcayacağı para limitinde bir bankadan alıp öbürüne yatırıyordu. Hem bankalar rahat ediyordu, hem de vatandaş nasıl olsa diyordu, maksimumunu ödüyorum, işte o bankadan öbür tarafa geçiyorum, en azından o günü kurtarıyorum diyordu. Bir de tabii çok dillendirildi enflasyonla mücadelede. Tabii birdenbire fiyatların yükselmesinin akabinde faizlerin de birlikte yükselmesi, taksitlerin sayısının aza çekilmesi veya söylemleri öyle olmayacak deseniz de vatandaş artık diyor ki ya kardeşim işte devlet durmadan zam yapıyor ana girdi maddelerinde. Daha hissedemediğimiz bir de insanların korkusu sizin de söylediğiniz gibi pazartesinden sonraki halimiz ne olur?
Evet,
onu
evet.
da şimdi bir taraftan düşünüyor fiyatlarda. Tabii bu iğneden ipliğe değişti. Biraz tabii bu kiraların bu yüksek olması, esnafın %20 de kira stopajı ödemesi, aynı şekilde esnafın iş yapamaması. Niye yapamaması? Çünkü alınan tedbirler arasında esnafları rahatlatıcı, benim yıllardır söylediğim, herkesin de tarafından da kabul gördüğü, piyasadaki aktör sayısını çoğaltma yerine belirli kesimin elinde kalmasına neden oldu. Bence en akıllı tedbir bu enflasyonun yükselmemesiyle ilgili evvela bu yasal korunak altına alınacaktı. Yani bir ilçede olan en saygın esnafı şimdi artık İstanbul, Ankara büyük şehirlerin varoşlarında seyyar oldu. Yani itibarlı insan itibarsızlık haline geldi. Niye? Ticaret adamı artık oralarda iş yapamaz oldu. Evet. Onun yerine o 5 tane zincirin koşullandı. Şimdi burada köftecisi kalktı bitti. Pidecisi, pazarı bitti. Manavı bitti. Züccaciyi bitirdin. Kırtasiyeyi bitirdin. Yani 415 mesleğin hepsine zarar veriyorsun. Evet. Nalbur bitti. Yazın ilkbaharda şimdi tam mevsimi söyleyelim. Boya hırtavat malzemesi satacak. Yaz gelecek deniz yatağı satacak. Açılan marketlerde de yani bu söylediğimiz şimdi devlet tedbir olarak ne yaptı? Tarım kredi kooperatiflerini devreye koymaya çalıştı. Fiyatları regüle etsin diye. Ama o da piyasa şartlarındaki ürünlere yöneldi. Yani devletin elindeki sizin de daha belki benden daha iyi tahayyül edeceğiniz şekilde. Bu memlekette Trakya Birlik var.
Evet.
Karadeniz Birlik var. Türk Şeker var. Toprak Maaşçıları Ofisi var. Bence birkaç kalem et balık kurumu var. Vatandaşın kuyrukta ne bekleteceksin kardeşim? Sadece bu ürünlerle pazara gireceksin. Sen evet. Orada toka satacaksın. Sen orada ben levlemi oraya mı satacaksın? O ki gideceksin, yerinden alacaksın narinciyi getirip vatandaşa ucuzluğu hissettireceksin. Evet. Öyle bir şey yok. Normal marketler arasında bir fark kalmayınca marketlere rakipmiş gibi esnafı da bitirici bir hareket oldu. Ya evet. Kardeşim, ana kalem sen niye şikayetin ne? Unun niye fiyatı yüksek diyorsun? Pirincin niye yüksek? Mercimeğin, nohutun fiyatı niye? Yağın niye fiyatı böyle? Herkes ne konuşuyor? Zeytinyağını konuşuyor. Var kardeşim. Devletin elinde var bunlar. Evet. İşte buralarda bunlar rekabet ettirmiş olsalardı bu zincirlerin de bu genişleme alanında esnafı ezdirmezlerdi. İşin fiyat farklılığı doğuruyor. Bilmiyorum dikkatinizi çekiyor mu? Siz de tanıdığım kadarıyla pazara, esnafa, işte markete giden insansınız.
Evet, evet, evet.
Şimdi ben televizyonda izliyorum. Efendim zincirler %50'ye kadar gıda maddelerinde ucuzluk yapmış. Ben 60 senelik bakkalım. Herkes bilir bakkal ben diye. Ya gıda maddesinde %50, %60 kar marjı olur mu? Eğer böyleyse niye bunu yaptınız?
Ay zararını satar mı yani bir de biz şey miyiz yani?
Zararı boş ver. Yani en azından böyle bir şey varsa günde 4 tane etiket değiştiriyorsan bu milleti bu kadar ezdikten sonra yani ille birisi gelecek sana bakanlıktan, efendim işte yağ yönetimden, efendim Maliye Bakanlığından fiyat mı denetleyecek? Kaç tane dükkanı denetleyebilir? Ben böyle bir fiyat karmaşasını görmedim.
Evet.
Dolayısıyla vatandaşın beklentisi neydi? Diyorlardı ki işte genel seçim bitti. Tabii Türkiye bu buhranı yine en güzel şekilde koordine edilerek vatandaşın sağduyusu önemli bir de kredi verdi. Ne verdi? Dünyayı sarsan bir pandemi, evet. Arkasından ülkeyi sarsan 55 bin kişinin öldüğü, değerini kaybettiği, 11 ilin sıfırdan yapılmaya çalışıldığı bir ekonomi yönetiyorsun. Önemli bir şey bu ya.
Evet.
Şimdi
evet.
Birdenbire her şeyi böyle bu kıpırt kıpırtsız değil ki raftan alıp hemen dizeceksin iş hali olacak.
Evet evet.
Hala o bölgelerin altında cenazelerine ulaşmak isteyen bir de insan var. Ama buna rağmen vatandaş dedi ki bu iş dedi inşallah düzelecek dedi. Genel seçimler yani Sayın Cumhurbaşkanı seçiminde birlikte yapılıyor. bildiğin üzere
evet.
Milletvekili seçimiyle. Ondan sonraki süreçte bir refah bekledi. Bir baktı ki kardeşim otobüsün fiyat arttı. Mazotun, benzinin fiyat arttı. Ekmeğin, efendim, pastanın, kahvenin, çayın, simitin fiyat arttı. Evet. Birden bir insanla abandon oldu ya. Ne oldu dedim. Memlekette ne oldu birdenbire? Yani 10 lira 15 lira nasıl oldu? Girdilerdeki artış hiç hesap edilmedi. Yine de devlet böyle doğalgaz gibi, elektrik gibi çok yüklenmedi. Şimdi bunlar hep beklenti var. Ya acaba yerel seçimden sonra bunlar da olursa halimiz ne olur?
Evet
diye.
Tabii şimdi tabii vatandaş 1 Nisan sonrası tedirginliği yaşıyor sizin de evet. belirttiğiniz gibi. Peki Bendevi Bey, bu kredi kartlarındaki taksitin düşürülmesi ki herhalde 1 Nisan'dan sonra böyle bir takım tedbirler de gelecek. Esnafı nasıl etkiler?
Şimdi tabii son derece bunun olmasının hiçbir faydası olmayacak. Vatandaşın evet. alım gücü düşecek bir. İkincisi bu kredi kartındaki sınırlandırmayla birlikte bildiğimiz eski veresiye defterleri tekrar açılacak.
Evet.
Çünkü insanların o kredi kartıyla alamadığı zaman ne yapacak? Yine o semtin işte esnafıyla diyalog geçip ya bu emtiaları taksitlendirme suretiyle alacak. Bence evet. böyle kritik dönemlerde biraz daha mesela kredi kartlarındaki faiz düşürülmesi. Herkes elini taşın altına koyacak.
Tabii,
yani
tabii.
şimdi promosyon için ne yaptı? Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki işte 8-12 bin arasında bir promosyon verilecek. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemesine ne gerek var ki? O ki bu ülkenin insanlarıyız. Siz de bu ülkenin insanlarının parasını
kullanıyorsunuz.
Işte, kullandırmak için aracılık yapıyorsunuz.
%400 de kar ediyorsunuz. %400 değil bankalın mi? Geçen seneki karları %400.
Kar eden. Evet. İşte bir bırakın onu. Bankada paranız var ama siz oturuyorsunuz diyelim ki Çankaya semtinde. Mamak'ta bir işiniz var. Oradan parayı çekeceksin, masraf alınacak. Şimdi kredi kartı bir vatandaş için umut derler ya, ya en azından kartım var, geçerken evime, çocuklarıma işte bir konfeksiyon mu alınacak, ekmek mi alınacak, gıda maddesinin diğer çeşitleri mi, et mi alınacak diye bir umudunuz vardı. Şimdi temel gıda maddelerinde böyle olunca, diğer ürünlerde de bu taksitlendirmede bir sınırlama gelecek. Artık bu kaçınılmaz, böyle bir şey yapılacak. Yani tasarruf tedbirlerinde bütün ayaklar kapatılıyor. Şimdi kimse konut almaya gidemiyor. Konut faizi görüyorsun.
Evet.
Fiyatlar son derece yüksek olmasına rağmen insanlar diyor ki başımı sokayım daha da felaketi geliyor. 10 bin liraya 15 milyon liraya ev artık Ankara'da. Böyle 2 milyon 3 milyon falan böyle bir yere bakma, hayal etme. Ankara için söylüyorum.
Evet.
Türkiye'nin evet. diğer şehirlerinde de öyle. Tabii ben geçtiğimiz hafta Bursa tarafından Balıkesir, öbür tarafta işte Denizli, Afyon vesaire bölge toplantıları vardı. Gittim. Vallahi vatandaş yolda gören ya başkanım sen iyi konuşuyorsun ama herhalde sizin tuzunuz kuru, biz bu evlere bu fiyatlara, bizim et alamadığımızı bu fiyatlara ev kirasını nasıl ödeyeceğimizi, sen ne kadar emekli aylığı alıyorsun diye soranlar da var. Niçin var? Çünkü yani 10 bin lirayla 12 bin lira arasındaki sosyal güvenlikte alt basamak dediğimiz yani. Bağkurlu aynı şekilde de SSK'lının alt sınırdaki asgari ücretlinin maaşı bu.
10 bin lira oldu yani eskinin 1000 lirası evet. şimdinin 10 bin lirası yani çok şey değil ama çok kısa sürede bu hale geldi. O tabii
maalesef,
ciddi bir sıkıntı.
Maalesef. Hatta espri yapıyorlar. Fakir fukaralar böyle Ramazan'dan istifade etmek için böyle para toplama içinde artık diyorlar herhalde post makinesiyle gezecekler. Geçen gün böyle bir evet, fukaralama evet. olayı görünce yani evet, evet. parayı da kabul etmiyorlar. Niçin? Vatandaş hep muzdarip, hem insancıl olarak imkanı nispetinde bir şey veriyor, hem de ona karşılık hayatını kastedecek birisi oluyor. Bu niye bu sıkıntı? Dediğim gibi halbuki 5 kuruş da versen, 5 lira versen Allah razı olsun deyip geçiyorlardı. Çünkü evet, sanki borçluymuşsun, vermek durumundaymışsın veyahut efendim işte bu paralara bir şey alınmadığını ifade ediyorlar. Yani kümülatif bu kredi kartı olayı çok hassas bir konu. Bu tüketici kredileri çok hassas bir konu.
Evet.
Konut kredileri, ne söyledik değil mi? Konut, kredi, tüketim.
İhtiyaç kredileri, evet, en başında yani. Ha. Temel ihtiyaç araç, kredileri araç, yani.
Araç, maraç falan onları hesap etmeyin. Evet, eskiden tabii, biliyorsunuz artık altını bile kredi kartıyla alabiliyordunuz.
Tabii tabii.
Bazıları, tabii, bazı kuyumcular hiç fark koymuyordu. Çünkü tanıdık, kredi kartını veriyordu. Zaten peşin para gibi kullanıyordu. Şimdi öyle bir şey olmadığına göre gıda maddesini veya diyelim ki işte tüketim mallarını kredi kartında hatta aldığınız bazı ürünlerde de o kredi kartını çekerken işte bundaki bizim kar marjımız %4, %3,5 bankaya komisyon veriyor %4. Biz buna nasıl altından kalkalım? Bizim 50 yıl önceki dükkanından bahsediyorum. Bugün hala devam ediyor. Arkamızda yazardı işte tekel ürünleri falan verisiye verilmez diye.
Tabii tabii.
Şimdi evet, yine aynı şeylere dönüyoruz gibi. Onun için Maliye Bakanımız ben en çok üzerinde durduğum şey bu kredi kartı bir kere insanları rahatlatan, hastaneye rahatlıkla gidebileceği, ihtiyaç maddelerini alacağı şeyler, konut kredileri. Böyle bir süpanse yolladı da denenmiyor artık. Evet. Çünkü bütçeyi biliyoruz. Felaket geçirmişiz. Zaten harcayacak para yok. Bir de elindeki bu hani eskiden analarımız derdi bu benim işte öbür dünyaya giderken kefen param olur diye bulunsun. Kredi kartı şimdi öyle insanların.
Evet, evet. Evet. Başkan, şimdi birkaç şey söylediniz. Çok dikkatimi çekti. Bunlardan birisi kiralar esnafı zorluyor dediniz. Yani evet, bunu söylediniz. İkincisi de esnaf itibarsızlaştı dediniz. Bunu biraz açar mısınız?
Şimdi biliyorsunuz kiranın üzerinde yani konutunda böyle bir şey yok. Konutta mal evet, sahibi biliyorsunuz. İş yeri kiralarında mal sahibinize 10 bin liraya kiraya tuttunuz. 2 bin lira da götürüp maliyeye para yatırıyorsunuz. Muhtasar bir anlamı veriyorsunuz. Evet. Yani kira, mal sahibi zaten o aldığı 10 bin liranın veya 8 bin liranın vergisini veriyor. Bu ikinci bir vergi gibi oldu. İkincisi fiyatların bu kadar yükselmesi. Ya esnaf bu sefer suçlandı. Kardeşim işte görüyor musunuz? Kayıtlı ekonominin dengesini bozan esnafmış.
Evet, evet.
Kardeşim değil. Esnafın gücü kalmadı. Esnafın evet, rekabet edeceği alan kalmadı. Yani şimdi konteynerle parayı götüreceksin o ilde, ilçede. Ondan sonra bir kamyonla çöpünü bırakıp gideceksin. Hangisinin evet, vergi dairesi o ilçede, o ilde? Maliye Bakanımız buradan bunu hemen yapmalı. O ilin ne kadar vergi mükellefinden toplanılan o ildeki gelirden payını alıp oraya vergisini bırakan. Ya şunu söyleyeyim. Şimdi Mersin'in nasıl diyelim 4. veya 5. vergi toplamada İstanbul hep 1 çıkıyor.
Evet.
Ama bütün Hakkari'deki satılan imtiyanın vergisinin veyahut işte kurumsal vergisinin verildiği yer neresi? İstanbul.
İstanbul evet.
İstanbul 1 evet, çıkıyor. Hakkari'de hiç vergi yok.
Oysa ki ya, onun vergisi İstanbul'dan veriliyor.
Veriliyor. Halbuki o ürünler nerede satılıyor? Anadolu'da satılıyor. Şimdi öyle bir tedbir alınsa bence o işletmelerin karlılık oranlarının denetimi veya böyle bir piyasadaki enflasyonun düşmesindeki şey mi olur? Şimdi atıyorum Kayseri'de veya işte Çorum'da veya Amasya'da veya işte diyelim sanayi şehri Bursa'da kendi kendine yetebilen herhalde çok az bir il var. Gelir vergisinin toplandığı İstanbul, evet, Kocaeli bildiğim kadarıyla birkaç tane daha var. Yani şimdi öbür tarafta hiç vergi toplanmıyormuş gibi. Esnaf da kalmadı. Dolayısıyla esnaf en azından vergi çok az da olsa bir vergi veriyor. Niçin veriyor? Çünkü onun kontrolü kolay. Evet. Öbür şubenin vergi matrahını nereden göreceksin sen?
Evet.
Az zincirin, marketin nereden sen bileceksin? Orada vergi vermiyor ki.
Evet.
Merkezden veriliyor. Dolayısıyla böyle tedbirlerle hem toplanan hem de illerin gelirine göre giderinin ayarladığı güzel bir sistemin oluşması lazım.
Evet.
Bu yok maalesef.
Evet. Başkan, şöyle bir şey söyleniyor. Şimdi sizin genel merkeziniz de şehrin göbeğinde.
Evet.
Civarda mesela ben geçen gün bu Konur Sokak, Karanfil Sokak biraz dolaştım. Oradaki işte çeşitli kafeler, şunlar bunlar.
Evet.
İşte kalabalık da fena değil. İşte gençler gidiyor falan. Bir tanıdığım esnafa gittim, dedim ki ya ekonomi kötü ama buralar dolu. Yani bu nasıl bir şey dedim ben. Yani bunu nasıl izah ediyorsunuz? Ya insanlar gidiyor. Ya bir kahve içmeye kalksanız maliyeti öyle az buz bir maliyet değil. Özellikle gençler için, yani para kazanmadan işte baba parasıyla okuyanlar için de öyle çok da kolay değil. Nedir bu işin sırrı diye. Esnaf bana dedi ki haklısınız dedi. Ama dedi sona geliyoruz. Şu anda dedi dip kazıyoruz. Yani şu anda yaşadıklarımız dip kazımak dedi. Bir süre sonra buradaki birçok esnafın durumu sarsılır dedi. Ne diyorsunuz?
Ben size söyleyeyim, o alanda en düşük kira 30, 40, 50 bin lira.
Evet.
Sizin oradaki bir çaya 25, 30 lira alıyor. Çalışan oradaki part time bile çalışsa en az günlük 500 liraya falan çalışmaz.
Evet.
Dolayısıyla o çayın üstüne o simitin üstüne bindirdiğiniz zaman veyahut oradaki oturma saatinize göre o gençler de keyfinden gitmiyor.
Evet.
Niye gitmiyor? Oraya gidiyor, en azından zaman geçiriyor.
Evet.
Soğuktan kaçıyor. Veyahut güneşten kaçıyor, yazın sıcaktan kaçıyor. Oradaki o albeniye veyahut o hizmete karşılık bir şeyler ödüyor. Ama söylediğim gibi oradaki esnafların birçoğu, bırakın siz mahalle aralarında da öyle. Biraz evvel söyledim kira olayını, bir işletmenin masrafını. O gördüğün küçük esnafın verdiği vergi sanayi elektriğinden daha pahalı.
Evet.
Şimdi bununla birlikte tabii herkes eskiden bir adab vardı, bir ahilik kültürü vardı. Herkes kendi işini yapardı. Kahveni kuru kahveciden alırdın, kuru yemişi kuru yemişçiden alırdın. Sebzeni meyveni ya pazardan ya manavdan alırdın. Şimdi hepsini global olarak gidiyorsun bir yere, bir zincire. Hepsini alıp çıkıyorsun. Ekmek dahil.
Evet, evet.
Peki bunlar ne yapacak? Fiyat da onların elinde, tek elinde. Onun için fiyatların bu şekilde ucuzlayıp halkı rahat etmesinin mümkünatı yok. Piyasada evet. Esnaf, bir de kapananları gördünüz mü?
Evet, evet. Çok sayıda.
Çok sayıda. Ve o işletmenin maliyeti aşağı yukarı milli servete milyonlarca zarar. O dolabı nereye götürecek? O vitrini, o yaptığı dekorasyonu ne yapacak? Çöp olacak.
Çöp olacak, evet.
Onun için düşünmek lazım.
Evet. Peki başkan, sizin bir emeklilik meseleniz vardı. 9000 iş günü 7200'e evet. Düşecekti. Ne oldu, son durum nedir orada?
Valla Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsun 7200 güne eşitlenecek dendi. Çünkü 9000 gün.
Evet.
Bu EYT çıktığı zaman bağ kurulunun da aynı şekilde. Ben yeni bir öneri getirdim ve ilk defa sizinle konuşuyorum.
Evet.
Siz diğer ekranlarda da bulundunuz.
Evet.
Diyorum ki 7200 gün devlete önemli bir yük getirecek.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Şimdi, yani hükümet niye yapmıyor? Bir zarar gelecek diyor. Zaten EYT'nin altından kalkamadık. 9000 evet. Günü. En azından bu insanlar 7200 günü dolanlardan bu SSK ya kesilen 6500 lira gibi bir rakam var.
Evet.
Hem emeklilik aylığı hem de sosyal güvenlik primi yatırıyorsunuz ya.
Evet.
En azından bunu almayın. Adam emekli olmuş varsayın. Ona göre primi alın.
Evet.
7200'ü doldurmuşsun. Sen istihap ettin doldu diyor. Bir kilo bile üzerine yük koyamam diyor. Evet. 9000 gün adaletsizliği ancak böyle çözülür.
Yani 7200 günü dolduranlardan prim almayın.
Evet. Sosyal güvenlik.
Evet.
Sadece biliyorsun sağlık gereksinimi için bir para kesiliyor.
SGK primi almayın.
Emekli olmuş.
SGK primi almayın.
Almayın.
Evet, önemli bir öneri başkan.
Enteresan, ilk defa seninle bunu paylaşıyorum.
Vallahi bu çok, yani madem veremeyeceksiniz şu anda bir takım sıkıntı var. Bunu geri adım olarak değerlendirirler mi sizce?
Hayır.
Değil.
Bu bir de prim getirir.
Evet, evet.
Nasıl
şunun
getirir?
İçin yani esnaf acaba ya biz söz verildi buradan niye geri adım atalım falan der mi?
Hayır, hayır. En azından bu süreyi dolduran ekonomi düzeline kadar.
Evet.
Şimdi
evet.
İnsanlar 6005 günün dolmuş.
Evet.
Siz emekli olmuşsunuz.
Evet.
Gününüz dolmuş, para ödüyorsun. Hiç olsa ödediğin paradan kurtul. 6500 lira.
Evet, evet.
Senin alacağın maaş zaten 10.000 lira.
Evet, evet. Yani şeye de bu aynı zamanda devlete de büyük bir
yük getirmeyecek.
Yük getirmiyor.
Kar getirecek.
Evet, evet. Vallahi bence iyi bir öneri. Biz bunu diğer televizyon
bağlar
programlarında da gündeme getirelim.
Evet. Yani söyleyin ya, bu bir adalet. Yani bu mağdur olan insanların en azından ya bir haksızlık var. Doğru. 7200 güne düşüremedik. Ama Sayın Cumhurbaşkanı söz verdi bunu. Bakkal ben değilim bu sözü veren. Cumhurbaşkanına verdiğine göre ya kardeşim bu böyle olmadı. Ama baktık hesaplarımıza, sizi de emekli kategorisinde görüyoruz. Dolayısıyla bunu sizden prim almayacağız. Emekliliğe göre çalıştığın zaman bir destek primi veriyorsunuz ya.
Tabii tabii.
Onu devam ettirin deseler bile bence çok uygun.
Vallahi çok bilmiyorum, bana ilk bakışta çok mantıklı geldi.
Vallahi bana da öyle geliyor.
Evet.
Zaten bilinçli olarak söylüyorum.
Evet.
Şimdi
evet.
Bu neye benzer biliyor musunuz? Grip olmayı mı ölmeyi mi? Ben biraz daha grip olayım da bir çare olur.
Evet.
Gerçek... Yoksa dükkanda mal kalmadı. 6500 yatırıyorum.
Evet, evet.
Evet.
Gerçekten de esnafın sıkıntısı ciddi boyutlarda. Yani mahalledekilere gidiyorum ben, sohbet ederim sık sık. Yani evet. Tıkanmak üzereler. Yani kapatayım mı, kapatmayayım mı falan, bunları tartışmaya başlamışlar.
Bu sene son diyenin sayısı çok.
Evet, bu sene son diyenin sayısı evet. Onu ben de etrafımda gözlüyorum. Önemli. Başkan çok teşekkürler.
Ben teşekkür ediyorum. Bu sohbetimizi inşallah.
Sağ olasın.
Sizin zaten değerlendirme veya bu konulara vakıfsınız da. Farklı alanlarda bu işi çok iyi bilen insanlarla da sohbet ediyorsun.
Evet.
Geç saate kadar.
Evet.
Ya kardeşim böyle bir teklif var falan döken.
Evet.
Buna ne diyorsun de.
Evet evet, son derece önemli.
Teşekkür evet. ediyorum.
Peki başkan. Tekrar
i̇yi
görüşmek
yayınlar,
üzere.
İyi
sağ
bayramlar.
Olasınız. Sağ olun, sağ olun. Evet sayın dinleyiciler. Esnafın sorunlarını dinledik. Esnaf örgütünün en tepesindeki isimden. Sayın Bendevi Palandöken'den dinledik. Çok önemli bilgiler de verdi. Yeni bir öneri getirdi. İlk kez Sputnik Radyo'da dile getiriyor. Bunu da ilgililere karşılaştığımız her yerde veyahut da çıktığımız her televizyonlarda dillendireceğiz. Ve bu öneriyi de ülkeyi yönetenlere iletmeye çalışacağız. Evet, kısa bir aradan sonra seçime gidiyoruz biliyorsunuz. Oradaki süreci kısaca bir değerlendireceğiz ve programımıza öyle devam edeceğiz.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam edecek. Oh,
Başım köpük köpük bulut, İçim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Budak budak şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Yapraklarım suda balık gibi kıvıl kıvıl. Yapraklarım ipek mendil gibi tiril tiril. Kopar ver gözlerini, gülüm yaşını sil. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Yapraklarım ellerimdir, tam 100.000 elim var. 100.000 elle dokunurum sana İstanbul'a. Yapraklarım gözlerimdir, şaşarak bakarım. 100.000 gözle seyrederim seni İstanbul'u. 100.000 yürek gibi çarpar çarpar yapraklarım. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ben bir ceviz ağacıyım Gülhane Parkı'nda. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında. Ne sen bunun farkındasın, ne de polis farkında.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı devam ediyor.
Evet sayın dinleyiciler, esnafların sorununu konuştuk. Başında esnaf örgütünün en tepesindeki isimle, Bendevi Palandöken'le. Şimdi bir hem bir Yargıtay konusuna kısaca değinelim, arkasından seçimlerden hangi aşamada neler oluyor onlara dikkat çekeceğiz. Yargıtay'da biliyorsunuz mevcut başkanın 4 yıllık süresi bitti. Yeniden seçim yapılıyor. Fakat seçimde bir türlü gerekli çoğunluk sağlanamıyor. 5 tane isim yarıştı ilk başta. Sonra ikisi çekildi. 3 isim kaldı. Şimdi bunu dinleyicilerimizin daha iyi anlaması için biraz sıfatlı konuşacağım. Şunun için sıfatlı. Bir adayı daha çok işte hükümeti, yani diyelim ki iktidara yakın bir kesim destekliyor. Bir adayı sosyal demokratlar, işte yargıçlar destekliyor. Bir adayı da milliyetçiler destekliyor. Tabii yargıda böyle bir şey ne kadar sağlıklı olur bilemiyorum. Yani yargıyı böyle tanımlamak pek doğru da olmuyor bana. Doğru gelmiyor ama yani ne oluyor diye anlamaya çalışanlara izah etmek için bunları söyledim. 348 üye var ve salt çoğunluğu alması gerekiyor. Yani 175 oy alması gerekiyor bir aday ki yeniden başkan seçilsin. Bunlardan birisi mevcut Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, diğeri Ömer Kerkez, diğeri de ismi yalnız söylemeyelim, Muhsin Şentürk. Şimdi 8 tur yapıldı. 8 turdan sonra 3. gelen çekildi ve 2 kişiye düştü seçimler. Ancak burada bir sıkıntı daha ortaya çıktı. Normalde 3. özellikle milliyetçilerin desteğini alan aday çekilince o oylar kime gidecekti? Normalde şöyle beklendi, işte genellikle işte mevcut başkana gider diye düşünülmüştü. Ancak şu ana kadar öyle olmadı. Onlar bir anlamda tepkilerini sürdürüyorlar. Geçersiz oy veriyorlar. Bugün 9. ve 10. oylamalar yapıldı. Mehmet Akarca mevcut başkan 120 oy, Ömer Kerkez 138 oy aldı. 9 oy boş çıktı, 71'i de geçersiz kullanıldı. Yani şöyle demeyelim, ya koskoca Yargıtay üyesi oyu geçersiz mi olur diye düşünmeyelim. Yani bir yanlış yapmalarından kaynaklanmıyor. Bu, yani bir anlamda ikisini de desteklemiyorum anlamında geçersiz oy kullanılanlar. 11. oylamaya geçilecek, bilmiyoruz. Tabii bu aralarda işte çeşitli konuşmalar olur, çeşitli pazarlıklar yapılır. İşte birbirini ikna etmeye çalışılır. Onları bilmiyoruz. Pazartesi güne kaldı bildiğim kadarıyla. Evet, 11. tur pazartesi gün yapılacak ve bilemiyoruz tabii, eğer bu hafta sonunda belli bir noktada işte bir şeyler olursa, belli bir uzlaşma sağlanırsa pazartesi gün Yargıtay Başkanı'nı öğrenebileceğiz. Yani kim seçilmiş, 4 yıllığına yeni bir başkan seçilecek. Evet, asıl seçime geçelim. Yerel seçimler. Bu seçimde tabii dediğimiz gibi 2 gün kaldı. Bugünü saymazsak 2 gün var. Evet, yönetmenimiz İrem Hanım daha ayrıntılı verdi. 2 gün 15 saat 13 dakika. Evet, 12 dakika kalmış. Bakıyoruz, herkes son kozunu oynamaya başladı. Muhalefet, özellikle CHP, emeklileri öne çıkardı ve emeklilerin düşük maaşları üzerinden kampanyasını yoğunlaştırdı son günlere doğru. Bu da tabii ciddi bir etki de yapıyordu gerçi, işin gerçeğine bakacak olursak. Neden? Çünkü emeklilere bir takım sözler verilmişti, olmadı. Şimdi 10 bin lira emekli maaşı alan bir kişi 10 bin lirayla nasıl geçinecek? Yani şöyle sokağa çıktığımız zaman bunun ne kadar zor olduğunu hemen biliyoruz. Hele ki evi falan yoksa, yani 15-20 binin altında kira yok. Mesela ben bugünlerde bir yakınım Ankara'ya taşınıyor, ona ev bakıyoruz. Yani 2 oda bir salonluk bir ev arıyorlar. Yani şu ana kadar 25 binin altında bir eve ulaşamadık. 3 gündür arıyoruz etrafımızda, işte emlakçılara soruyoruz falan. Yani yok, en küçük, hatta bayağı kötü durumda olan evler 20 bin lira Ankara'daki durum. İstanbul'u bilmiyorum. Orada daha vahim olduğu söyleniyor. Antalya gibi, efendim Mersin, Adana gibi yerlerde de hiç iç açıcı değil fiyatlar. Yani bir anlamda çaresizlik durumu var. Herkes ne yapacağını bilemiyor. Yani bu koşullarda tabii emeklinin aldığı 10 bin lira ciddi bir sorun. Tabii bu öyle gözüküyor ki seçimlerde seçmen tercihinde de etkili olmaya başladı ki AK Parti de devreye girdi. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Bursa'da yaptığı konuşmada aynen şunları söyledi.
Hayat pahalılığından en fazla etkilenen kesimlerimizde çalışanlarımız ve emeklerimizdir. Önümüzdeki Temmuz ayında yılın ilk 6 ayındaki enflasyona göre emekli maaşlarını tekrar masaya yatıracağız. Elbette tüm bunlar yüksek enflasyonun çalışanlar ve emeklilerde yol açtığı refah kaybı gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bunun için öncelikle ekonomi programımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürerek fiyat istikrarını sağlamamız gerekiyor. Çünkü yüksek enflasyon ortamında kime ne verirseniz verin beklediğiniz neticeyi alamıyorsunuz.
Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan sessiz kayıtsız kalamadı ve emekliler için Temmuz ayını işaret etti. Tabii ekonomi yönetiminden Mehmet Şimşek bu işe ne diyecek bilemiyorum. Benim o çevrelerde yaptığım görüşmelerde kesinlikle hayır diyorlardı. Tabii Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışından sonra nasıl bir manzara çıkacak bilemiyorum. Yani bu emekliler meselesi, yani düşünün, açlık sınırı Birleşik Kamu İş'in Mart ayı değerlendirmesine göre 20 bini aştı. Türk İş bugünlerde açıklayacaktır. Orada da asgari ücreti üstüne çıkıyor. Yani şimdi yani açlık sınırının yarısı düzeyinde kaldı emekli maaşı. Şimdi bunu nasıl telafi edecekler bilemiyorum ama gerçekten bir şeyler yapmak gerekiyor. Şimdi Cumhurbaşkanı söylediği bir şey daha var. Yani bu enflasyonu ortam sürdüğü sürece ne kadar zam yaparsa yapar etkisiz hale geliyor diyor. Gerçekten de böyle. Biraz önce Sayın Bendevi Palandöken de söyledi. Yani eskiden asgari ücret 3 bin liraydı, 4 bin liraydı. O zamanki alım gücü bugünkü 17 bin liradan belki daha fazlaydı. Belkisi fazla, daha fazlaydı. Şimdi o da ona dikkat çekti. Ve alım gücü azaldıkça toplumdaki bütün dengeler alt üst oluyor. Yani böyle bir süreç var. Onun için enflasyonu düşürmek gerekiyor. Enflasyonu düşürürken de faturayı emekçilerin üzerine yıkmamak gerekiyor. Şu andaki mesele işte yok kredi kartlarını sınırlayacağız, yok şunu yapacağız, bunu yapacağız. Zaten vatandaş kredi kartıyla idare ediyor. Onu da kestiğiniz zaman ne yapacak insanlar? Ha diyeceksiniz kredi kartta faizleri %5'e çıkarmışsınız. Şimdi biliyorsunuz asgari ödeme tutarı var. Ödüyorsunuz. Geriye kalana aylık %5 faiz uyguluyorlar. %5 faiz dediğiniz 12 ayda %60 eder. Bunu bileşik faize koyduğunuz zaman %70-80'lere çıkıyor. Yani insanları iyice sıkıştırıyorsunuz. Bu faizleri arttırarak işte tüketimi kısıp talebi düşürmek gibi bir politika. Bu beraberinde hep söylüyoruz. Beraberinde büyümeyi de aşağı çekecek. Şimdi esnafı konuştuğu şey, diyelim ki bir esnaf var orada, 10 kişi çalıştırıyor, bir lokantası var diyelim ki. Bu düştüğü zaman o lokantadaki sayıyı ne yapacak? 5'e düşürecek ve 5 kişiyi sokağa atacaksınız. Peki sokaktakinin maliyeti ne olacak? Yani bunların hepsinin düşürülmesi gerekiyor. Evet, seçimlere dönecek olursak, pazar sabahı sandıklar kurulacak. Ortalıkta dolaşan anketler var. Biliyorsunuz YSK'nın yasağı var. Bu nedenle anketler yayınlanamıyor. Seçim yasaklarına girildi. Kamuoyuna açıklanması da Fısıltı Gazetesi'yle yayılıyor. Şimdi burada bazı kamuoyu araştırma şirketleri kendi itibarlarını korumaya çalışıyor. Bazısı işte en iyi ben bildim. Kendi aralarında da bir yarış var. Yani kamuoyuna açıklananlarla gerçek boyuttakiler biraz farklı kulağımıza gelen bilgilere göre. Şimdi seçim sandıkları açılıp oylar sayılmaya başladıktan sonra gerçek anketler dökülmeye başlayacak. O zaman da kimin bildiği, hatta sandıklar açılır açılmaz, yani bazıları anketlerini dillendirmek, televizyonlarda açıklamaya başlayacaklar. Onları da göreceğiz. Yani bir itibar sorunu da var. O da önemli. İlerideki anketler için, yani bir şirket var, kim diyelim ki abuk subuk bir sonuç verdi, hiç tutturamadı. Siz seçimden sonra o adama çeşitli konularda araştırma yaptırır mısınız? Yani sadece seçim anketi değil ki. Bir sürü işte piyasa araştırmaları var, şirketlerin araştırmaları var. Hiçbirisini yaptıramazsınız. Bunlar sağlıklı değil dersiniz. O nedenle de bir itibar sorunu var. Şimdi biraz önce Sayın Bendevi Palandöken'le de görüştük. Yani seçim havası, eğer yollardaki afişleri de görmezsek, ki burnumuza sokulan afişler ve hiçbirisinde bir mesaj yok. Yani fotoğraf. Ya dün inanır mısınız, Selanik Caddesi'ydi galiba orası. Orada bir afiş gördüm. Bir binanın tamamına bir partinin hiç tanınmamış bir belediye başkan adayı, ki işte kazanmasını da hani kesin gözükülüyor. Yani orada Çankaya'daki sonuçlar 3 aşağı 5 yukarı belli. Ya oraya bir pankart asmışlar. Çok açık ki artık seçim kampanyasını reklam şirketleri yönetiyor. Yani orada, yani günde kaç kişi korur? Yani taş çatlasa 100 kişi. Yani o kadar insana, o pankartın maliyeti on binlerce liradır. Ya bu kadar da olmaz ki. Yani o paralarla ben mesela şeyi öneriyorum. Bu fotoğrafları, direklerindeki asılı fotoğrafları çıkarsınlar ve onları götürsünler. Bir okul yaptırsınlar veya işte bir yaşlılar için yaşlılar huzurevi yaptırsınlar veya öğrencilere burs versinler. Öğrencilere yurt yaptırsınlar. Yani bir şey yaptırsınlar. Yazıktır yani. Şimdi cumartesi akşamı onların hepsi çökülecek. Nereye gidecek? Çöpe. Çöpe gidecek. O nedenle böyle bir sıkıntı var. Evet, ilgisiz seçmen. Yani Kızılay'daki oradaki işte şeyler kurulmuş, standlar kurulmuş. Oraya bakıyorsunuz. Partiler zorla veriyorlar. Yani o çok pahalı bastırılmış broşürleri, birinci hamur kağıda, parlak kağıtlara çok iyi, fotoğraflar iyi çıksın diye güzelce bastırılmış olan o broşürleri zorla alıyor. Vatandaş kimisi almıyor. Zorla verdikleri de gidiyor ilk çöp tenekesine, çöp kutusuna atıyor. Yani böyle bir süreç var. Ne yazık ki ilgisiz. Bunu sordum ben bir duayen bir partiliye. Yani önemli bir parti. Türkiye'nin en eski partilerinden birisinin yetkilisine. Dedim ki ya nedir durum? Ben böyle bir şey gözlüyorum. Sizdeki durum ne diye. O da aynı şeyi söyledi. Peki neden dedim. Dedi ki partililer adayları kendinden görmüyor dedi. Bakın bu çok kritik bir yanıt bana göre. Partililer adayları kendinden görmüyor. Bu nedenle parti tabanları, yani işte belki gidip sandığa oy verecekler. Onun için onun peşinde koşturmak. Yani biz şunları gördük, bir aday için neredeyse her mahalledeki örgütlenmeleri, işte afiş şey gibi bildiri dağıtmaları falan gördük. Bu sefer bambaşka bir durum var. Bu bir parti için değil, hemen hemen bütün partiler için geçerli. Evet, bakacağız. Durum bu ama pazar gün sandıktan ne çıkacağı önemli. Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri seçilecek. Umarız Türkiye için hayırlısı olur. Ama biz 1 Nisan'dan sonra neler olacak? Tabii pazar gecesi itibariyle onları tartışmaya başlayacağız. Bakalım, haftaya salı günü seçim sonuçlarını muhtemelen değerlendireceğiz. Salı günü saat 15'te buluşmak üzere. İyi günler.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe günleri Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.